Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ve her hafta bu saatte sizlere bu mikrofonlardan seslendiğimiz Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bu programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, ecdadımız astronomiye çok hizmet etmişlerdir. Astronomi ki, insanın yaratıcısını anlamada, kainatın sırlarını çözmede en mühim ilimlerden birisi. Onun için İmam Gazali Hazretleri diyor ki, astronomi ve anatomi bilmeyen Allah'ı hakkıyla tanıyamaz. Tabi ecdadımız buna astronomi demiyordu. İlmi heyet veya felekiyat ismini veriyordu. Ta eski cemiyetlerden, eski peygamberlerden gelen bilgilere Müslümanlar birçok şeyler ilave etmişlerdir. Kendilerinden önceki insanların hatalarını tasih etmişlerdir ve bu ilmin ilerlemesine çok gayret göstermişlerdir. Bir de tabii bu ilmi, yani astronomi ilmini kuru bir nazariye halinde bırakmadılar. Rasathaneler kurdular, onu tatbik ettiler. Bağdat'ta, Kahire'de, Kurtuba'da, Meraga'da, Semerkant ve Buhara'da ve başka İslam merkezlerinde pek çok rasathaneler kuruldu ve astronomi ilmi bu rasathanelerde geliştirildi, inkişaf ettirildi. Ecdadımız tuğul dairelerini hesapladılar. Yani paralelleri ve meridyenleri ölçtüler. Yerin yuvarlaklığını buldular. Birçok ziyiciler, yani hesap cetvelleri yaptılar. Üsturlap aletini kullandılar. Ayın hareketiyle alakalı ilimlerde ilk buluşları Buzcani isminde bir İslam alimi yapmıştır. Yine İslam alimlerinden Bettani, güneş yılının uzunluğunu hesaplamıştır. Yıldızların birçoğunun yerini tespit etmiştir. Güneş lekelerinden ilk bahseden Müslümanlardır. Yine ecdadımız sabit yıldızlara dair cetveller yapmışlardır. Abdurrahman es-Sufi'nin bu konuda bir eseri vardır. Resimli haritalar yapmıştır Abdurrahman es-Sufi ve bu haritalarında binden fazla yıldızı göstermiştir. Bu yıldızların adlarının %50'si Müslümanlar tarafından konulmuştur. Bugün de o adlarla bilinirler değerli dinleyiciler. Abbasiler zamanında astronomi çok inkişaf etmiştir. Abbasi halifelerinden Me'mun iki tane rasathane kurmuştur. Ondan sonra da bu hareket devam etmiştir. Mansur, Mehdi, Harun Reşit zamanında nice büyük alimler yetişmiştir. Mesela Musa bin Şakir'in oğulları, iki kardeşler derler bunlara, hatta üç kardeşler, bunlar Bağdat'ta Rasathane'de çalışmışlardır. İlmi tetkiklerde bulunmuşlardır. Ve bu üç kardeş, Musa bin Şakir'in oğulları, Memun'un arzusuyla tul dairelerini ölçmüşler. Sincar sahrasında dünyanın büyüklüğünü, efendim çapını hesaplamışlardır. Daha Avrupa'dakilerin, dünyadakilerin bu işlerden haberi yokken. Daha sonra Kahire'de bir rasathane kurulmuştur değerli dinleyiciler. Ve İbni Yunus ismindeki bir alim bu rasathanede cetveller hazırlamıştır. Endülüs Müslümanları da astronomi bakımından çok ileriydiler. Endülüs Emevi halifesi 2. Abdurrahman Kurtuba'da astronomi çalışmalarına rağbet vermiş, hız vermiş ve onu inkişaf ettirmiştir. Suriye'de iki tane ve İsfahan'da bir tane rasathane vardı. Suriye'deki rasathanelere birisi İbn-i Şatır rasathanesi, diğeri Biruni rasathanesiydi. İsfahan'da ise Dineveri rasathanesi vardı. İlhanlar zamanında Meraga'da yine bir rasathane kurulmuş. Nasırüddin Tusi burada müdürlük yapmıştır. Çok mükemmel bir rasathaneydi bu Meraga'daki rasathane. Burada Zici İlhani denilen astronomi cetvelleri yapılmıştır ki bu cetveller Avrupa ilim çevrelerince muteber tutulan cetveller olmuştur. Değerli dinleyiciler, Abbasi halifesi Mansur bizzat kendisi bir astronomi alimi idi. 754-755 yıllarında Bağdat'taki rasathaneyi ve astronomi dersinin okutulduğu medreseyi kurmuştur. İşte bu medreseyi Harun Reşit ve Memun geliştirmiştir. Bu medresede ve rasathanede Ptolemy denilen Batlamyus'un pek çok hatası tahsih edilmiştir. Yunan cetvelleri tahsih edilmiştir. Güneş mihverinde bulunan yerden en uzak noktanın hareket etmesi, elips şeklindeki güneş yörüngesinin çizdiği yayın uzunluğunun hesaplanması, onun devamlı olarak uzayıp kısalması ve bütün senenin uzunluğunun dikkat ve tafsilatla tetkiki hep bu medresede olmuştur. Bağdat alimleri ayın en büyük paralelindeki intizamsızlığı müşahede ettiler ve ay için tahavül denilen üçüncü bir hareketi keşfettiler. Güneşteki lekeleri de bunlar buldular. Güneş tutulmasını, yıldız kaymasını ve diğer gök hadiselerini hep tetkik ettiler. Dünyanın sabit olduğu fikri, o zamana kadar bilinen fikri bunlar yıktılar. Böylece Kopernik ve Kepler gibi Avrupa'yı bilginlere ilk yol açan işte bu Bağdat'taki astronomi medresesi oldu. Bağdat'taki astronomi medresesi ince cetvel hazırlayarak bütün bu tetkiklerin neticelerini kaydetti. Bu cetvelin ilk yazarı Yahya bin Ebi Mansur'dur. Bu medresede yetişen en meşhur 20 astronomi aliminden birisi sayılan Elbettani var. Yani Avrupalılar tarafından dünyanın en meşhur 20 astronomi aliminden biridir. Bir de astronomi ilmi kaidelerinden birine ismi verilen Ebul Vefa işte bu medreseden yetişmiştir. Nedir bu kaide? Bu kaide ayın 3. inhiraf kaidesidir. 10 asırdır hata olarak bu keşifler Danimarkalı alim Tycho Brahe'ye mal edilmektedir. Halbuki Ebul Vefa ondan tam 10 asır önce yaşamış ve onun söylediklerini 10 asır önce söylemiştir. Thank you. Biraz evvel ismi geçen İbni Yunus, Rakkas'ın ve güneş saatinin kâşifidir değerli dinleyiciler. O zamana kadar zaman biliniyor ve belli şekilde ölçülüyordu. Ve bunun için bir saat kullanılıyordu. Bu güneş saatiydi. Bu saati ilk bulanın Hazreti Yusuf olduğu söylenir. Mısır'da zindanda ibadet saatlerini tespit etmek için kendince böyle bir metot kurmuş ve bu daha sonra inkişaf ettirilerek güneş saati haline gelmiş. İşte bu güneş saatinin modern manada işlemesi ve Rakkas yardımıyla bundan istifade edilmesi İbni Yunus'a nasip olmuştur. İbni Yunus, Kahire Rasathanesi'nin ve Kahire'deki astronomi medresesinin kurucusudur. Astronomi medresesi demek, astronomi dersi verilen fakülte demektir. Bu rasathane Kahire'deki Mukattam Dağı'nın üzerindedir. Mukattam Dağı deyince Mısır gibi yerde dağ küçücük bir tepedir. Çünkü düz bir arazide kurulduğu için Mısır en ufak bir yükselti dağ diye adlandırılır. Bu Mukattam, Cebel Mukattam denilen Mukattam Dağı bugün Kahire'nin içinde hafif bir yükseltidir. İşte İbni Yunus'un rasathanesi buradaydı. Bu rasathanede İbni Yunus çok üstün bir cetvel neşretmiştir ki bu cetvel Çin'e varıncaya kadar bütün şarkta Batlamyus'un, Mecisti'nin ve Bağdat astronomi makalelerinin yerini tutmuştur. Aynı asırda, yani 10. asırda ki İbni Yunus'un rasathaneyi kurduğu 11. asır başlarıdır, 10. asır sonlarıdır. Kahire'de bir başka büyük astronomi alemi vardı ki aynı zamanda da matematikte alimdi, Hasan İbni Heysem. İbni Heysem diye bilinir. Bu İbni Heysem, Roger Bacon'dan Kepler'e kadar bütün ortaçağ alimlerinin çalışmalarında ana kaynak saydıkları optik hakkındaki meşhur makalenin yazarıdır. Optiğin ilk kaşifi, daha doğrusu bunu ortaya koyan kimse İbnül Heysem'dir. Bu meyanda İbnül Heysem'in Nil'in su seviyesini yükseltmek için Assuan'da bir baraj inşa etme fikrini ortaya atan ilk şahıs olduğunu da bilmekteyiz. Değerli dinleyiciler, İspanya'da, o zamanki ismi Endülüs, Andaluza'daki astronomi araştırmaları da şarktakinden daha aşağı bir seviyede değildi. Nitekim Kurtuba emiri 2. Abdurrahman'ın bu ilme hususi bir alakası vardı. Kendisi de astronomi ilmine düşkün idi. Ne yazık ki elimize İspanya Müslümanlarının astronomi sahasındaki bu muvaffakiyetlerinden pek az bir şey erişebilmiştir. Çünkü alimlerin bütün çalışmalarını İspanya'yı Müslümanların elinden geri almak için yapılan harpler ve dini katliamlar devrindeki felaketler mahvetmiştir. Ancak Müslümanların hakim olduğu bu günlerde rasathanelerin kazandığı büyük şöhreti biliyoruz. Tarih bize Müslime bin el-Mahribi, el-Merhi, Ömer bin Haldun, İbni Rüşd ve diğerleri gibi bazı İspanya alimlerini kaydetmiştir, bize bildiriyor. Aynı asırda yaşayan ve İslam alimlerinden iktibaslar yapan Hristiyan müelliflerinin eserlerinden zamanın unutturduğu bu alimlerin büyüklüğü hakkında bir hüküm veriyoruz. Böylece 10. Alfons ki astronomdur, onun Alfons cetvelleri diye bilinen cetvellerini tamamen Müslüman alimlerin çalışmaları üzerine kurmuş, en azından bunları hazırlarken onlardan çok istifade etmiştir. Değerli dinleyiciler, 11. asırdan itibaren harpler ve dahili ihtilaçlar, kargaşalıklar şarkın omuzunda ağırlığını hissettirmeye başlamıştı. Müslüman halkın fikri hayatına da bu hadiseler tesir etmiştir. Çünkü ilim, sanat hep sulh ve sükun vasatında yapılabilir, zemininde yapılabilir. Harp, kargaşa, asayiş bozukluğu ilmin ve sanatın inkişafına manidir. Bu tam manada olmasa bile bu kargaşalıklar İslam dünyasındaki medeni ilerlemeyi durdurmadıysa da ağırlaştırmıştır. Fakat ilerleyiş durmamıştır. Bağdat Medresesi, Abbasi Hilafeti'nin sukutundan ve Abbasi devletinin bir takım devletçiklere bölünmesinden sonra da devam etmiştir. Ve 15. asra kadar faaliyetini devam ettirmiştir. Ki bu devirde artık astronomi Orta Asya, Hint ve Çin'e geçmiş durumda idi. Demek ki Bağdat medresesi böyle bir isim yapmış. Müslüman alimlerinin meşhurlarından birisi Ebu'l-Reyhan el-Biruni, Bağdat'ın ilmi mirasıyla Hint alimleri arasındaki zinciri tamamlayan sağlam bir ara halkadır. Kendisi Gazneli Mahmud'un sarayında yaşamıştır. Bağdat'ta çok çalışmıştır. Ve dünyanın en meşhur şehirleri için yapılmış arz ve tul daireleri, yani enlem ve boylam levhaları hazırlamıştır ve bunlar neşrolunmuştur. Değerli dinleyiciler, Selçuklu Sultanı Melikşah, ilmiyle ve alimleri, edipleri meclisinde toplamasıyla meşhurdur. Kendisi astronomiye de son derece düşkündü. O da bir rasathane yaptırmış ve rasathane takvimi tadil etmiştir. Ve onu 6 asır sonra Papa Gregoire'ın yapacağı tadilden daha hassas ve daha hatasız bir şekle getirmiştir. Bu takvime takvimi celali denir. Çünkü Melikşah'ın ismi Celaleddin Melikşah'tır. Takvim-i Celali Selçuklu Türkleri tarafından kullanılmış ve İran'da yakın zamana kadar kullanılan bir takvim idi. Bu tadil hususunda bilhassa Abdurrahman el-Hazini ile meşhur şair Ömer Hayyam'ın gayretleri olmuştur. Ve bu da, yani Melikşah Rasathanesi'nin de dünya astronomi tarihine ve takvim tarihine çok mühim katkıları olmuştur. Değerli dinleyiciler, Moğollar Orta Asya'dan büyük bir güruh halinde kopmuş, Maveraünnehir, İran üzerinden Bağdat'a kadar gelmiş, bütün İslam memleketlerini yakmış, yıkmış, harap etmiştir. İslam tarihinde, belki dünya tarihinde bu derece büyük bir vahşet, bu derece büyük bir talan görülmemiştir. Ancak ne kadar enteresandır ki, Moğollar bir müddet sonra işgal ettikleri yerlerdeki halkın dinine girmişler, Müslüman olmuşlardır. Ve iyi Müslüman olmuşlardır. İslamiyet'e çok hizmet etmişlerdir. İşte astronomi ilmini geliştirmekte bu Moğolların, ki İlhanlılar olmuştur artık bunlar, bunların hizmeti, tesiri Selçuklularınkinden daha az değildir değerli dinleyiciler. Belki de Tahülagu zamanında Bağdat'ı yakıp yıkmasından dolayı yüklendiği büyük mesuliyetiyle tanınan Hülagu, Meraga'da, bir İran'daki Meraga'da bir rasathane yaptırmıştır. Bu Hülagu zulmüyle meşhurdur ve ancak İslamiyet'e iki mühim hizmeti olmuştur. Bunlardan bir tanesi bu Meraga'daki rasathane, ki dünyanın en büyük rasathanesiydi. İkincisi de yine İran'da zuhur eden Hurufi ismindeki sapkın bir fırkanın ortadan kaldırılmasını sağlayarak çok mühim bir hizmeti olmuştur. İşte boşuna demiyorlar, Allah facirlerle de kendi dinini teyit eder, kuvvetlendirir. Bu Meraga'daki rasathane, İlhanlar Müslüman olduktan sonra da faaliyetlerini artarak devam etmiştir. İlhani cetvelleri hazırlanmıştır ve birçok alet yapılmıştır. Bu rasathanenin başına gelen alim Nasırüddin Tusi'dir. Nasırüddin Tusi o kadar medreseyi ileri bir hale getirmiştir ki zamanla buradan Kahire ve Bağdat'tan gelen bilgiler Meraga yoluyla Çin'e intikal etmiştir. Ve Çin daha sonra astronomi merkezi olmuştur Kubilay Han zamanında. Daha sonra Moğolların hizmetleri devam etmiştir. Meşhur Timur Han, ki aslen Moğol olmakla beraber Türkçe konuştuğu için ve Türk kültürü içinde yaşadığı için ve Türk beldelerinin hakanı olduğu için umumiyetle Türk kabul edilir. Timur Han'ın torunu Ulu Bey, ki bu da hükümdardır, Semerkant hükümdarı, onun zamanında astronomi altın devrine ulaşmıştır. Ulu Bey, babası gibi Timur oğullarının kalkınmasına medar olan parlak fen ve fikir hareketlerine ismi karışan bir zattır. Kendini astronomi ilmine vakfetmiştir. Ve çok büyük bir astronomi alimiydi, tarihte görülmüş. 1431-1459 yılları arasında yaşamıştır. Ulu Bey, Bağdat'taki Medresetül Hikme denilen bu medresenin son temsilcisidir. 1437 yılında bir kitap tasnif etmiştir. Bu tasnif ettiği kitap, muasır astronomi bilgileri için umumi bir ansiklopedi mahiyetindeydi. Aynı zamanda eski astronomi ile yeni astronomi arasında da bir halka teşkil etmiştir. Yine Ulu Bey, bu Semerkant'taki rasathanesinde heyet cetvelleri ve yıldızların fihristini, yani zihciler yapmıştır. Bu eser orta çağda astronominin en son sözü olmuştur ve teleskop keşfedilinceye kadar ilmin ulaştığı en son derece olmuştur. Sekkaki ismindeki bir şair Ulu Bey'i uzun yazdığı şiirlerle met etmiştir. Benim gibi bir Türk şairi, senin gibi bir hükümdar doğuruncaya kadar felek daha çok devredecek diye başlayan meşhur bir şiiri vardır. Ulu Bey'in hizmetleri de gerçekten unutulmaz değerli dinleyiciler. Efendim, Ulu Bey'den bahsedince Ali Kuşçu'yu söylememek mümkün mü? Ali Kuşçu, Mavera-ün-Nehir ulemasındandır. Mavera-ün-Nehir, nehir ötesi demek. Seyhun ve Ceyhun veya Seyri Derya, Ümmü Derya nehirleri arasında kalan bir bölgedir. Çok verimli, her bakımdan, gerek ilim, kültür bakımından, gerek siyasi ve tarihi bakımdan, gerekse ziraat bakımından çok verimli bir yerdir. Bugün Özbekistan sınırları içinde kalıyor. Buhara, Semerkant, Taşkent hep bu Mavera-ün-Nehir şehirleridir. Burada vaktiyle İslami ilimlere, hatta dünya ilimlerine, pozitif ilimlere çok hizmet edilmiştir. Hatta Semerkant, Timur Han'ın baş şehri olan Semerkant, dünyanın en büyük şehirlerinden birisiydi. İşte Ali Kuşçu burada yetişmiştir. Babası hükümdar Ulu Bey'in kuşçu başısıydı, doğancı başısıydı. Yani ava gidecek ya hükümdarlar, av kuşla yapılıyor. Bu kuşları terbiye eden, bunlara bakan kimseydi. Ki saraylarda, eski saraylarda kuşçu başılar mühim bir vazife görürlerdi değerli dinleyiciler. Ali Kuşçu, işte bu Mehmet Efendi'nin, Doğancı Başı Mehmet Efendi'nin oğlu. Babasından dolayı kendisine kuşçu deniyor. Bu zat Ali Kuşçu, astronomide ve matematikte, yani heyet ve riyaziyede üstad idi. Timur Han'ın torunlarından meşhur astronomi alimi Ulu Bey'in talebesidir. Ayrıca ondan ders aldığı gibi Semerkant'taki diğer alimlerden de dini ilimleri tahsil etti. Bir aralık ortadan kayboldu. Duyuldu ki ilim tahsili için Kirman taraflarına gitmiş. Oradaki alimlerden de okumuş. Sonra dönüp memleketine gelmiştir. Eskilerin halledemediği astronomi ve matematik bilgilerine dair bir risale hazırlamıştı. Bunu Ulu Bey'e sundu. Ulu Bey bu eseri çok beğendi. Ve Semerkant'ta rasathane kurmuştu ya, işte bu rasathaneye Ali Kuşçu'yu idareci tayin etti. Ali Kuşçu burada canla başla çalıştı, ilme hizmet etti. Ulu Bey vefat ettikten sonra Ulu Bey'in oğulları onun kıymetini, kadrini pek bilemediler. O da Türkistan'ı terk edip Tebriz'e geldi. Tebriz, bugün İran, Türkiye hududunda bir şehirdir. Vaktiyle İran'ın merkeziydi. Kim var o zaman orada? Akkoyunlu Devleti var. Ve Akkoyunlu Devleti'nin başında da Uzun Hasan Bey var. Uzun Hasan Bey Ali Kuşçu'ya çok iltifat etti. Fatih Sultan Mehmet'le Uzun Hasan Bey arasındaki uzlaşmayı, itilafnameyi imzalamak üzere Ali Kuşçu İstanbul'a elçi olarak geldi. Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu'nun çok büyük bir alim olduğunu öğrenince kendisinin İstanbul'da kalması hususunda ısrar etti. Fakat Ali Kuşçu, bir söz verdim, bu sözü yerine getireyim, yani elçilik vazifesini, sonra tekrar gelirim dedi. Döndü ve tekrar İstanbul'a geldi. Hatta Fatih Sultan Mehmet emir verdi, Ali Kuşçu dedi, sınırlarımızdan içeri girdiği anda bir heyet gönderdi, İstanbul'a gelinceye kadar her konakladığı yerde kendisine 1000 akçe verilsin, kendisine izaz ve ikramda bulunulsun, şerefine layık şekilde ağırlansın dedi. Tarihte böyle alimlere bu kadar kıymet veren insanlar var mıdır? İstanbul'a girerken Ali Kuşçu, meşhur Hocazade Hazretleri ki devrin büyük alimlerindendir, kendisini karşılamaya gönderildi. Bir kadırgayla onu karşıladı. Bütün İstanbul ayağa kalktı. Türkistan'dan gelen bu değerli alimi hürmetle ve muhabbetle karşıladı. İstanbul'da o zamana kadar hiç kimse böyle karşılanmış değildi. Fatih devri, alimlere gösterilmesi icap eden hürmete bir numune teşkil eder. Değerli dinleyiciler, o devrin adamlarının birbirlerine en büyük hediyesi kitaptı. Ali Kuşçu da bu seyahati esnasında boş durmadı, hesap ilmine dair bir eser kaleme aldı. Bunu Fatih Sultan Mehmet'e takdim etti. Hatta padişahın ismine nispetle buna Er-Risaletül Muhammediye adını verdi. Fatih Sultan Muhammed Han ya. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in Uzun Hasan Bey'e yaptığı sefere giderken, yolda Fatih Sultan Mehmet namına astronomiye dair bir eser yazdı. Buna da Er-Risaletül Fethiye dedi. Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'yu çok takdir ederdi. Yanından ayırmazdı. Günde 200 dirhem tahsisatla Ayasofya Medresesi'ne müderris tayin etti. Akrabasına da tahsisat maaş bağladı. Bu Ayasofya Medresesi daha sonra Ayasofya Müze haline getirildikten sonra yıkılmıştır ki İstanbul'un en eski eğitim müessesesi idi. Efendim, Ali Tusi isminde bir alim Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'den ayrıldığı zaman Ali Kuşçu'ya rastladı. Ve Ali Kuşçu'ya nereye gittiğini sordu. Ali Kuşçu da Diyar-ı Rum'a gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum dedi. O zaman Ali Tusi Ali Kuşçu'ya dedi ki, İstanbul'da Hocazade diye bir alim vardır, onunla iyi geçin dedi. Çok büyük bir alimdir dedi. Padişah da onu çok sever, hocasıdır dedi. İşte İstanbul'a ilk geldiğinde kadırga ile kendisini istikbale memur edilen bu Hocazade'ydi. Daha ilk karşılaşmada hemen ilmi mübahaseler açıldı ve denizdeki Med ve Cezir hadisesi, yani gelgit hadisesi üzerine Ali Kuşçu ile Hocazade karşılıklı olarak mübahasede bulundular. Hatta Hocazade bu gelgit hadisesinin sebeplerini kendiliğinden izah etmiştir. Demek ki Mavera-ün-Nehir alimleri gibi İstanbul alimleri de bu mevzulardan bir haber değildi. Müspet ilimleri ve fenleri onlar da iyi biliyorlardı. Şurası da dikkate şayandır ki değerli dinleyiciler, o devrin ilim merkezleri olan iki diyarın iki büyük alimi ilk görüşmelerinde, ilk karşılaşmalarında müspet ilimlerden söz açıyorlar ve Med-Cezir hadisesi üzerine konuşuyorlar. Daha sonra Seyyid Şerif Cürcani ile Saadettin Taftazani arasında Timur Han'ın huzurunda yapılan istiare-i temsiliye veya tebaiye mübahasesinden söz açıldı. Vaktiyle Timur Han, Seyyid Şerif Cürcani ile ki çok büyük bir alimdir ve Saadettin Taftazani, o da çok büyük bir alimdir, her ikisini huzuruna çağırır, karşılıklı ilmi bahislerde konuşurlar, Timur Han dinlerdi. İşte bu bahisten bahis geçti Ali Kuşçu ile Hocazade arasında. Bu mübahasede ikisinin arasındaki hakem Numanüddin Harezmi idi. Harezmi Seyyid Şerif Cürcani'yi haklı buldu. Ali Kuşçu ise Saadettin Taftazani'yi haklı gördüğünü söyledi. Hocazade Efendi ise ben de öyle sanıyordum. Fakat meseleyi tetkik edince Seyyid Şerif Cürcani'nin haklı olduğunu anladım ve bunu kitabımın haşiyesine yazdım dedi. Sonra Ali Kuşçu Hocazade'nin kitabını aldı, okudu, yazılanı beğendi, Hocazade'ye hak verdi. Efendim burada dikkate şayandır ki ne kadar büyük alim olursa olsun her bilenden daha iyi bir bilen vardır kaidesince eskiler hakkı kabul ederlerdi. Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'ya sormuştur. Hocazade'yi nasıl buldun diye. Ali Kuşçu da Türklerin ve İranlıların arasında bir eşi yoktur cevabını verdi. Fatih Sultan Mehmet haklı bir gururla sadece Türkler ve İranlılar arasında değil, Arapların arasında da bir eşi yoktur dedi. Değerli dinleyiciler, Ali Kuşçu İstanbul'da boş durmadı. Meşhur Türk astronomi Mirim Çelebi'yi yetiştirdi. Nice zekalarda ilim meşalesini yaktı. Türkiye'ye gelirken Ali Kuşçu 100 kadar mahiyetiyle gelmişti. Hepsine maaş bağladı Fatih Sultan Mehmet. Kızını da Ali Kuşçu Hocazade'nin oğluna verdi. Böylece dünür oldular. Hocazade de kızını Ali Kuşçu'nun kızının oğluyla evlendirdi. Böylece bu iki alim tarafından arasında, bu iki ilim ailesi arasında akrabalık bağları kuruldu. Ve bu mesut evlenme ilim dünyasına büyük matematik ve astronomi bilgini Mirim Çelebi'yi kazandırdı. Evet değerli dinleyiciler, Ulu Bey zamanı ve onun yetiştirmesi olan Ali Kuşçu İslamiyet'te, İslam tarihinde, hatta dünya tarihinde astronominin altın devri sayılıyor. Ulu Bey eskiyle yeniyi birleştirmiş, en mükemmel hesaplara dayanan zihişler, hesap cetvelleri yapmış ve Ali Kuşçu'yu yetiştirmiş. İstanbul Kandilli Rasathanesi Müdürü merhum Fatin Hoca, Ulu Bey zamanında yapılan cetvellerin mükemmel olduğunu ve kameri ay başlarını, yani kameri takvime göre, ayın hareketlerine göre hesaplanan ve dini günlerde esas olan takvimdeki kameri ay başlarını tespitte hala Ulu Bey'in hazırladığı cetvellerin esas tutulduğunu söylemektedir. Değerli dinleyiciler, o zamanlarda Anadolu'nun çeşitli ilim merkezlerinde kurulan medreselerde astronomi dersi okutuluyordu. Ve çeşitli rasathaneler yapılmıştı buradaki talebelere yardımcı olmak bakımından. Mesela Mardin'deki meşhur Kasımiye Medresesi'nde, Akkoyunlar zamanında yapılmıştır, astronomi dersi okutulduğunu biliyoruz. Hala astronomi dershanelerinin kapısında astronominin sembolü vardır ve burada rasathane olarak kullanılan bir bölge vardır. Rasat kuyusu, havuzu ve burada yıldız hareketleri hafif eğimli olan bu havuzda incelenerek hesaplanmış ve Mardin'de bir astronomi merkezi olmuştur. İstanbul'da ilk rasathane Hicri 987 yılında kurulmuştur ki 1576 yılına tekabül ediyor. Sultan II. Selim devridir. Kur'an Takiyüddin Mısri. Mısır'da tahsil görmüş bir Türk bu. Mısır'da okuduğu için Mısri deniyor. Esas ismi Mehmet'tir. Takiyüddin onun lakabıdır. Çok iyi astronomi biliyordu. Ve Müneccim Başı olarak tayin edilmiştir. Müneccim astronomi ilmi, ilmi nücum alimi demektir. Müneccim Başı da onların reisidir. Bu bir aynı zamanda resmi görevdir. Bu Takiyüddin Mehmet Mısri Müneccim Başı olunca zamanın önde gelen ilim adamlarından Şeyhülislamlık yapmış tarihçi Hoca Saadettin Efendi bir layiha veriyor. Ve Ulu Bey'in rasat cetvellerinin yeniden gözden geçirilmesini istiyor. İşte bunun üzerine rasathane kuruluyor. Takiyüddin Mehmet Mısri ile müdür tayin ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla bu rasathanede her türlü rasat aletleri vardı değerli dinleyiciler. Hatta 40 arşın derinliğinde ki her arşın 60 santimdir bir rasat kuyusu kazılmıştı. Padişah bu rasathanenin inkişafı için ne lazımsa yapıyordu. Oraya lazım gelen kitapların teminini emir buyurdu. Mesela bir ferman bugün elimizdedir. Diyor ki, İstanbul kadısına hüküm ki, müteveffa Lütfullah'ın vakfı olan müneccim kitapları, Mahmiye-i Mezkure'de yani İstanbul'da, Mimar Sinan Mahallesi'nin imamı ve müezzini ellerinde olduğu ilam olunmağın, yani Mimar Sinan Mahallesi'nin imamı ve müezzin elindeymiş, Lütfullah ismindeki bir müneccimin kitapları. Rasat alınıp rasathaneye verilmek emredip buyurdum ki, bunlar satın alınsın, rasathaneye verilsin. Vardıkta tehir etmeyip, müteveffai mezkûrun, nücuma ve ilmi hayate, yani astronomiye ve hendesiye, yani geometriye mütalik olan kitapları, eğer mezkûrun ellerindedir ve eğer ahardadır, yani onların elindedir veya başkasındadır, her kimdeyse getirilip, bilfiil rasat hizmetinde bulunan Mevlana Takiyüddin'e cümlesin teslim ettiresin. 986 tarihli bir fermandı bu değerli dinleyiciler. Bu da zamanın padişahının ve hükümetinin bu rasathaneye ne kadar emniyet verdiğini göstermektedir. Bu rasathane bir müddet böyle faaliyetini göstermiştir değerli dinleyiciler. Tophane arkasındadır bu rasathane. Daha sonra yıkılmıştır. Yıkılmasının birkaç sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi Takiyüddin Mehmed'in ölmesi ve rasathanenin tam manasıyla fonksiyonunu icra edememesiydi. İkincisi de rasathaneyi eline geçiren bazı müneccimlerin ilmi rasathaneyi kullanarak ve felekiyat ilmini kullanarak falcılık, müneccimlik yapmalarıdır. İslam dünyasında müneccimlik, falcılık yasak olduğu için zamanın hükümeti bu rasathaneyi kapatmıştır. Rasathanenin kapatılmasının sebebi budur. Yoksa bunun müspet ilme karşı gelmeyle, müspet ilmi reddetmeyle, şunun bunun tezviratıyla hiç alakası olmamıştır. Pek çok kimse bu hadiseyi istismar ederek ve yanlış tefsir ederek Osmanlı Türklerinin, ecdadımızın müspet ilimlere, pozitif ilimlere kafi miktarda ehemmiyet vermediğini ısrarla söylemektedirler ki yanlıştır. Görülüyor ki değerli dinleyiciler, ecdadımız astronomiye şu hizmetleri yapmış. Bir kere heyete ait eserleri Yunanca'dan, Farsça'dan, Hintçe'den, Süryanice'den tercüme etmiş. Hem o kitapları tanıtmışlar, hem onlara birçok ilaveler yapmışlar ve bu kitapların günümüze kadar intikal etmesini sağlamışlar. Çünkü asılları çoğu zayi olmuştur. Yalnız bu tercümeleri kalmıştır. Hatta Yunanca, Süryanice, Hintçe kitaplar da bu Müslüman alimlerinin himmetleriyle günümüze intikal etmiştir. Eğer Müslüman alimleri olmasa eski Yunan medeniyetine ait hiçbir bilgi elimizde olmayacaktı. Ecdadımız bu mühim ilavelerle ve keşiflerle heyet ilmini, astronomiyi çok ileriye götürmüşlerdir. Ecdadımız yalnız nazariyelere saplanıp kalmamışlardır. Bu ilmi tetkike dayanır, tecrübi bir ilim haline getirmiş, riyazi kaideler üzerine oturtmuşlardır. Ve rasathaneler kurmuşlardır. Ve yine mühim bir hizmetleri, ecdadımızın astronomi ilmi nucumdan, yani falcılıktan kurtarmışlar, müspet bir ilim haline getirmişlerdir. Ne yazıktır ki günümüzde pek çok entelektüeller astronomiden anladığı astroloji, yani ilmi nucum, yani yıldızlardan insan hareketlerine, insan tabiatına pay çıkartmaktır. Bu bir geriye dönüş gibi belki idrak edilebilir. Değerli dinleyiciler, isterseniz bu haftalık bununla iktifa edelim. Ecdadımızın ilimlere olan hizmetlerini anlatmakla bitiremeyiz. Bu program sadece astronomiye tahsis etmiş olduk. Bazı enteresan anekdotlar ve hatıralar da sizlere naklettik. Haftaya inşallah yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber oluruz. O zamana kadar hoşça kalın.
Çınaraltı.